Ayrım 10. Şeytanın Müridi. Glenn Mead. Sayfa 111. 18. kısım. Washington DC. İçinde yüzlerce özel eğitimli ajanın çalıştığı FBI'ın yönetim bürosu, Adalet Meydanı'ndaki belediye başkanlığı yakınlarında 4. cadde üzerindeki göz kamaştırıcı bir binadaydı. Burası Washington bölgesine bakıyordu ve Beyaz Saray'dan 7 cadde ötede bulunan, içi vızır vızır çalışan 5000 görevliyle tıka basa dolu olan FBI'ın J. Edgar Hoover binasında bulunan genel merkeziyle kıyaslandığında ufak tefek bir yer olarak kalıyordu. Asansöre binerek Lou Raines'in ofisine çıktım ama ofiste kimse yoktu. Belki birkaç dakikalığına çıkmıştır ya da toplantıda falandır diye düşündüm ve kendi masama doğru gitmek üzere koridorda yürümeye başladım. Yürürken masalarında oturan birkaç ajan arkadaşın telefonda hararetli bir şeyler konuştuklarını gördüm. Tam bana gelen mektuplara bakıyordum ki ajan arkadaşlar bana dönüp el salladılar. Çoğu reklam amaçlı mektuptu bunların. Aralarından önemli olanları alıp önemsizleri çöpe attım. Oradan da kahve makinesine gidip kendime koyu bir kahve yaptım. Tatili bitirdin mi Warren? Kafamı çevirip baktığımda Wentstone'un bürolardan birinin kapı çerçevesine dayanmış bana baktığını gördüm. Stone 40 yaşlarında çam yarması gibi bir New Yorkluydu. Kollarındaki kızıla çalan tüylerle ve dikkatli bakışlı yeşil gözleriyle bana geçmişinden gelen İrlandalı kanının damarlarında dolaştığı izlenimini veren bir adamdı. Aramızda geçmişe uzanan bir gerginlik vardı. O mükemmel bir soruşturmacıydı ve ben de onunla iyi geçinebilmek için elimden gelen her şeyi yapmıştım. Ama Stone sonuçta hem berbat hem de kompleksli herifin tekiydi. Bir düzeltmede bulunmam gerekiyordu. Tam olarak bir tatil değildi dedim. Lou'nun emriydi. Stone sırıttı. Her neyse işte biz tuz madenlerinde kıçımıza kadar terlerken sen de gidip bir hafta ücretli izin yapmışsın. İyi vallahi ne diyeyim. Demek Lou'nun gözüne girmek varmış burada. Ben bu Gamal vakasında 5 yıl boyunca gece gündüz çalıştıysam tatili de hak etmişimdir Stone. Stone'a da sırıtıyor. Yok ya öyle mi? Demek bir tek sen çalıştın. Burada senden başka kim varsa kıçını kaldırmadı öyle mi? Stone'un canını yine birileriyle dalaşmak istediğini düşündüm. O oltayı atmıştı ama ben de yemi kapmamıştım. Onun bu tavrı yüzünden moralimi bozmamaya çalıştım. Stone'un karşısında insanın moralini bozmaması çok zor bir şeydi. Kahve almak ister misin? Stone ikramıma bir yanıt verme gereği bile duymadı. Bazı günler domuzun teki olurup çıkardı. Belki de ben fazla yumuşak davranmıştım. Zaten bugünlerde de herkese epey yumuşak davranıyordum. Stone bana doğru sallana sallana birkaç adım attı. İdam tanıklığı yaptığını duydum. Öyle, kendime bir fincan kahve aldım, masama gittim. Masanın üstünde duran bazı evrakları gözden geçirdim. O sırada tek dileğim Stone'un başımdan çekip gitmesiydi. Ama adam tepeme dikilmiş duruyordu. Bence Gamal'ın iğnelendiğini, dava dosyasının güzel bir şekilde kapandığını görmek seni rahatlatmıştır. Stone, lütfen rica ediyorum senden, işim gücüm var benim. Bu konuşmayı başka bir zaman, başka bir yerde yapalım, olur mu? Ama Stone gideceği yerde kendine bir koltuk çekip oturdu. Her ne kadar iyi bir soruşturmacı olsa da kariyer yapacak yaşı geçmişti. Bir de 2 büyük soruşturmada işin başına getirilişim, onun da benim altımda kalışı yüzünden benden adeta nefret etmişti. Bir de bizim bölümdeki tek kadın eleman bendim ve başından geçen 2 başarısız evliliğin ardından adam adeta kadın düşmanı kesilmişti diyebilirim. İkinci karısı hakkında erkeklere çirkin imalarda bile bulunuyordu. Benim şu eski karıda altın madeni vardı, bende de şaft. Gamalı cehennemin dibine giderken görmek nasıl bir duyguydu? Ters ters baktım. Söyledim sana Stone, çekil git başımdan. Hey, aklıma ne takıldı biliyor musun? Gamal sana Bryce cinayetlerini işlemediğini söylemiş galiba. Doğru duymuşsun diye yanıtladım. Stone yine sırıttı. Çok ilginç bir durum değil mi sence? Belki ben de Bryce vakasıyla ilgili kendi görüşlerimin doğruluğunu artık kanıtlayabilirim bu arada. O gece adaletin gerçekten de yerine geldiğine dair bir soru işareti yok artık değil mi kafanda? Gördüğün kadarıyla bu sohbet benim hiç de gitmesini istemediğim bir istikamete doğru gidiyordu. rahatsızlık hissetmeye başlamıştım ve ayağa kalktım. Lou nerede biliyor musun? Stone sert bakışlı yeşil gözlerini ceketine çevirmeden önce üzerime dikti. Culper kasabasındaki olay yerine varmıştır. Erkenden gitmesi gerektiğini düşünmüştü. Aslına bakarsan sen giderken benim de seninle gitmemi istemişti. Yani duruma bakılırsa sen ve ben birlikte yola çıkacağız şimdi. Ne hoş ama değil mi? İsteyebileceğim en son şey de bu Stone. Senin gibi güzel bir yol arkadaşı bulamam herhalde. Bak ama bu arada içimden bir ses önümüzdeki günlerde birbirimizi çok daha sık göreceğimizi söylüyor.
Öyle mi? Peki bu ne anlama geliyormuş?
Ne anlama geldiğini sana söylediklerinde öğrenirsin dedi Stone sanki sır saklıyormuş gibi bir sesle. 5 dakika sonra çatıdan bir helikopter kalkıyor. Hemen oraya gel Moran. Her zamanki gibi Stone'un o kendini beğenmiş ses tonu tepemi arttırdı. Sen benim amirim falan değilsin Stone dedim. Sen bana emir veremezsin. Stone etrafına bakındı. Sanki etrafta birileri var mı, söyleyeceklerini duyan olacak mı kontrol eder gibiydi. Derken sanki son atışını yapacakmış gibi alçak sesle ''Değilim ama olsaydım ne güzel olurdu değil mi?'' dedi. ''Eğer amirin olursam çok dikkat et Moran. Çünkü böyle bir şey olursa ne yapıp edip bu çifte cinayeti senin işlediğini ortaya çıkaracağım. 5 dakika kaldı gecikme ayda.'' Stone hemen asansöre doğru ilerledi. Söyledikleri karşısında hiç şaşırmamıştım ama sinirlenmiştim. Ceketimi kaptığım gibi ben de onun peşinden gittim. Konstantin Gamal vakasında birlikte çalışırken Stone David ile Megan'ın Gamal tarafından öldürüldüğüne hiç inanmamıştı. Daha doğrusu onları benim öldürdüğümü düşünmüştü hep. 19. Kısım Fredericksburg'un batı tarafı, Virginia. Bell model helikopter iniş yapmadan önce havada bir daire çizdi. Pervanelerin dönme sesi kesildikten sonra helikopterden indim. Eski bir taş ocağı ya da maden gibi bir yeri andıran karla kaplı bir tarlanın ortasına inmiştik. David'in ve Megan'ın da öldürülmüş oldukları cinayet mahallini andıran böyle bir yere inmiş olmak tüylerimi ürpertmişti. Canımı sıkan bir başka şey daha vardı. Lou Gamal'ın bir kopyasının ortaya çıktığını söylemiş ve ben de Gamal'ın David ve Megan cinayetlerini üstlenmemesini ciddi ciddi düşünmeye başlamıştım. Kafama söylediği şey doğru olabilir mi acaba sorusu takılmaya başlamıştı. Ben de bu soruyu kafamın içinden söküp atmaya çalışmıştım. Stone kısa süren o uçuş sırasında çok az konuşmuştu ama söylediklerini de bir türlü unutamamıştım. Ne yapıp edip bu çifte cinayeti senin işlediğini ortaya çıkaracağım. Stone gibi birinin benim çifte cinayet işleyeceğime inanması zor bir şeydi ama o inanıyordu. Neden benim David'i ve Megan'ı öldürmüş olabileceğimden kuşkulanıyor sorusuna yanıt ise bambaşka bir hikayeydi. Lou Raines'in ikimize de el salladığını gördüm ve onu karşılamaya doğru giderken aniden esen bir rüzgar helikopterin pervanesindeki karları onun yüzüne fırlattı. Bana doğru gözlerini kısarak sırası mıydı sanki diyeceksin dedi. Kusura bakma seni daha ilk gününde paldır küldür buraya getirttiğim için Kate. Ama bunu senin de görmen gerekir diye düşündüm. Lou arkamdan gelen Stone'a başıyla işaret ederek uçuş nasıldı Vance dedi. Daha da kötülerini gördüm ben. Burada manzara ne durumda Lou? İnsanın içine işleyen soğuk havadan korunmak için üstünde FBI yazan lacivert montumun yakasını kaldırırken benim de kafamdan aynı soru geçiyordu. 5-10 tane şerif aracı ile FBI araçlarının madene yakın bir yerde park etmiş olduklarını, üniformalı polislerden oluşan bir grubun etrafta durduklarını, aralarında sohbet edip ellerini ovuşturduklarını gördüm. Birkaç meslektaşım da bu grubun biraz ilerisinde gruptan ayrı duruyorlardı. Yerel yönetimden bir şerif elinde telsizle bize doğru yaklaşırken Raines bize ''Burada nasıl bir manzara olduğunu şimdi ikiniz de öğreneceksiniz.'' dedi. Yaklaşmakta olan şerif uzun boylu, güçlü kuvvetli, bira göbekli bir adamdı. Bize birkaç adım kala parmak uçlarıyla şapkasına dokundu ve kibar bir şekilde ''İyi günler efendim.'' dedi. Raines sizi tanıştırayım Şerif Molby dedi. Şerif size anlatır. Buralarda dolaşan evsiz bir adam sabah saat 7 gibi onları arayınca adamlarıyla buraya gelip cesetleri bulmuş. Şerif bu hanım özel ajan Kate Moran, bu bey de özel ajan Vance Stone.
Stone Mobbie homurdanarak bir şeyler söyledi. Ben de adamın eline sıktım. Merhaba şerif.
Ajanlarınız bu bölgeyi biliyorlar mı diye sordu Mobbie.
Ben pek bildiğimi söyleyemem diye yanıtladım.
Stone başını bilmiyorum der gibi iki yana salladı.
Şerif parmak ucuyla şapkasını arkaya itti.
O zaman size şöyle tarif edeyim. Culper kasaba sınırından yaklaşık 8 kilometre batı tarafında bulunan Acre Belediyesi yakınlarındayız. Burada bir zamanlar çok zengin değerli taş madeni vardı ama taşlar biteli çok oldu.
Yaklaşmakta olduğumuz maden girişine doğru elini salladı.
Burayı işleten son şirket buradan ayrılalı 30 yıl olmuştur. Burayı böyle kaderine terk edip gittiler.
Şerif bunları bize ciddi ciddi anlatıyordu. Zemin karla kaplı olduğu halde sağda solda hurda yığınları olduğunu görebiliyordum. Çürümeye terk edilmiş keresteler etrafa yayılmıştı. Orada burada hurda halinde eski makineler duruyordu. Parçaları alınıp soyulup soğana çevrilmiş birkaç adet eski Ford kamyonun açık kalmış motor kapakları paslı bir canavarın esneyen ağzını andırıyordu. Pas içindeki kocaman bir tabelede Maden No. 2 yazıyordu ama tabela tabancayla atış yapanların hedef tahtası haline gelmişti. O harfinin içinde yumruk büyüklüğünde bir delik açılmıştı. Şerif eldivenle ellerini ovuşturdu.
Şu kar olmasın burası gözünüze daha da korkunç görünecektir. Kar geçen hafta yağmaya başladı. 2 gün öncesine kadar da aralıksız yağdı.
Bir de cesetlerden bahsetsene dedim.
Eskiden burada gece bekçisi olarak çalışan bir adam vardı. Yaşlı biri. O bulmuş cesetleri. Adı Billy Adams'tır. Maden kapandığında şirket onu buraya göz kulak olsun diye 1 yıl kadar tuttu. Şirket tamamen kapanınca o da burada yatıp kalkmaya başladı. İçkici bir adamdır.
Yani burada mı yaşıyor?
Hayır efendim ama onun gibi bir şey. Şurada bir kulübesi var. Eskiden orası şirketin ofisi olarak kullanılıyordu. Ayık olduğunda bazen eski Harley ile şehre iner.
Şerif'in eliyle işaret ettiği yıkık dökük kulübeyi gördüm. 8-10 metre kadar ilerideydi. Yana yatmış bir haldeydi. Damından paslı bir soba borusu çıkıyordu ve eskilikten her tarafı dökülen siyah bir Harley de kapının önünde park edilmişti. Devam edin.
Bu sabah saat 6:30'da cesetleri bulmuş. Söylediğine göre madenin girişinden burnuna gazolin kokusu gelmiş, gidip bir bakayım demiş. Cesetleri madenin girişinden yaklaşık 30 metre kadar içeride bulmuş. Cesetlerin iç organları sökülmüş ve tanınmayacak ölçüde yanmışlar.
Birden titredim. Ama beni titreten soğuk hava değildi. Cinayetler gamala özgü yöntemlerle işlenmişlerdi. Kurbanların iç organları boşaltılmış, doğranmış ve ceset parçaları yakılmıştı. Kimlik tespiti yapabildiniz mi?
Şerif Mobbie şapkasını çıkarıp alnını sildi. Yapamadık. Adli tıptan gelenler birinin orta yaşlı bir erkek, diğerinin de genç bir kadın olduğunu söylediler. Genç bir kız da olabilirmiş. Ama adli tıp çalışması bitene kadar size bu konuda bir şey söyleyebileceğimi sanmıyorum.
Lou Raines 5-6 metre ilerimizde bulunan maden girişine doğru haydi girelim gibisinden bir baş işareti yaptı.
Hiçbir eğimin olmadığı maden doğrudan kayaya oyulmuş. Olay yeri incelemeden arkadaşlar şimdi içeride çalışıyorlar.
Tünelin içinde kırılgan kireç taşı duvarlara, dirseklere ve kirişli tavanı destekleyen çürümeye başlamış tahtalara baktım.
''Buraya girmek güvenli mi?'' diye sordu Stone
sanki benim kafamın içini okuyormuşçasına. Şerif başını salladı. ''Güvenli. Billy'nin söylediğine göre maden sert kireç taşına açılmış. Ayrıca meşe kirişler de hala iyi durumdaymış.'' ''Sen Billy'nin değerlendirmesine güveniyor musun?'' diye sordum. Şerif omzunu silkti.
''Eğer parası varsa sabahtan akşama kadar kafayı çeker. O yüzden de yaptığı değerlendirmeler biraz bulanıktır.'' Ama bu konuyla ilgili söyledikleri bence doğru. Maden bildiğim kadarıyla delinerek açıldı.
Şerif'in adamlarının tüneli aydınlatmak için seyyar bir elektrik jeneratöründen elektrik kabloları çektiklerini gördüm. Giriş yaklaşık 3 metre genişliğindeydi. Sağ taraftaki girip çıkmaya yarayan dar bir alan dışında tünelin girişine sarı renkli olay yeri şeridi çekilmişti. Stone önden girdi, Lou da durup bana endişeli gözlerle baktı. ''Umarım bu işe hazırlanabilmişsindir Mitchell.'' Lou bu lafıyla birazdan tanıklık edeceğim iğrenç manzarayı mı kastetti yoksa benim fobime mi gönderme yaptı bilmiyordum.
Ben kapalı alanlardan hep nefret etmişimdir. 7 yaşındayken kız kardeşim beni bizim evin arka bahçesindeki kocaman eski buzdolabının içine yanlışlıkla kilitlediğinden beri klostrofobim vardı. Buzdolabının içinde kapalı kalmıştım. Delirmiş bir halde buzdolabının içini tekmelemiş, nefes alıp vermekte zorlanmıştım. Yarım saat sonra ağabeyim Frank çığlıklarımı duymuş beni kurtarmıştı. Buzdolabından çıktığımda fiziksel ve zihinsel olarak harap olmuş bir halde nefes almaya çalışıyordum. Lou benim dar alanlarda çalışırken çok zorlandığımı gayet iyi biliyordu. İşte bu madendeki de böyle bir çalışma olacaktı. Ancak Lou askerlikte gördüğü eğitim yüzünden korkulara ya da fobilere karşı direnç kazanmış biriydi. Korku ve fobilere karşı direnme formülü 3 kelimeyle özetlenebilirdi. Yüzleş, dövüş, yen. Beni Gamal soruşturmasında görevlendirdiğinde beni fobimle yüzleşmeye zorladı. Hatta beni pohpohlayıp gülümsediğini ve olay yerinin altyapısını ben iyi bilirim Kate. Ama ben seni bu vakada çalışabilecek en iyi ajan olarak görüyorum. Haydi yolun açık olsun dediğini anımsıyorum. Ancak her savaş kazanılacak diye bir şey yoktur ve ben de ne kadar mücadele ettiysem de korkumu silip atamadım. Ta en başından beri yüreğimin güm güm attığını, avuçlarımın terlediğini, şah damarımın zonkladığını hissettim. Korkularım mideme safra gibi yayılıveriyordu. Umarım bu işe hazırlanabilmişsindir. Demekle Lou işte bunu kastediyordu. Korkumu sanki duyumsuyormuş gibi Lou beni kolumdan sıkı sıkı tuttu ve beni tünele soktu. 20. Kısım. Mağaraya girdik. Şerif el fenerini yakarken elektrik kablolarının üzerinden atladık. Tüneldeki hava daha ılık sayılabilirdi ama sıcak denemezdi. Çünkü ağzımızdan buharlar çıkmaya devam ediyordu. Kireç taşı duvarlar birden 60 santim kadar daralınca kalbim hızlı hızlı çarpmaya başladı. Paniğe kapılı versem de yanımda biri olduğunda korkularıma hakim olabileceğimi biliyordum. Ama yine de bu dar geçitten 30 metre içeriye girme düşüncesini benimseyememiştim. Böyle dar bir yerden geçecek oluşum aklıma gelince derin derin iç çektim ve nefes alıp verişimin hızlandığını fark ettim. Stone yaklaşık 10 adım kadar önümden yürüyordu. Lou yüzüme endişeli gözlerle baktı. İyi misin Micho? Merak etme, bu işi becereceğim. Ama bu kuru sıkıdan başka bir şey değildi. Çünkü kalbimin hızlı hızlı çarptığını, ağzımın kuruduğunu hissediyordum. Şerif Mob benim huzursuzluğumu fark etti. Bir şeyiniz mi var? Kapalı yerler beni rahatsız eder, itirafında bulundum. Ama yanımda birileri varsa o kadar da zor olmuyor. Merak etmeyin, burada bir sürü arkadaş var. Bizim ekipten 3 kişi, sizden de en az 6 kişi burada. Şerif el fenerini Stone'un ön tarafına tuttu. Biraz ileride nemli kireç taşı duvarları halojen lambalar parlak bir ışıkla aydınlatıyorlardı. Geçit sanki bir film seti gibi pırıl pırıldı. Geçitte ilerlerken içim ansızın korku dolu bunaltıcı bir hisle doldu. Onun kopyası kelimeleri kafamda yankılandı. Şunun sırasında 4-5 gün önce aynı cinayet yöntemlerini kullanan bir katilin idamının infazını izlemiştim. Şimdi benzeri bir vakayla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorduk. Gamal gibi isim yapmış katillerin, sapık hayranlarının çıkıp katilin yöntemlerini taklit etmeleri hiç karşılaşılmamış bir şey değildi. Bir dönemecin başına geldik ve burada gözleri kör edici güçle bembeyaz bir ışık bizi karşıladı. Bir evin salonunu andıran genişlikte bir bölmedeydik. Kaya duvarlar nemden parıldıyordu. Duvarlar 5-6 metre kadar yükseliyordu ve zemin küçük küçük kireç taşı parçacıklarıyla kaplıydı. Güçlü halojen zemini aydınlatıyordu. Burasının büyük bir kısmı olay yeri şeridiyle çevrilmişti. Birkaç ajan ile emniyet görevlileri olay yerinde dikkatli bir şekilde çalışıyorlardı. Olay yeri incelemeden 2 teknisyen fotoğraf çekme işini henüz bitirmişlerdi. Biraz ötedeki köşede de beyaz tulumlar giymiş diğer 2 teknisyen ellerindeki fırçalarla yerde kanıt arıyorlardı. Burnuma sert bir benzin kokusu geldi. Lou elini kaldırarak Latin Amerikalı'ya benzeyen, ayaklarının dibindeki siyah doktor çantası açık, fularlı ve gözlüklü adamı sessizce selamladı. Armando Diaz adli tıptandı ve ağzından buharlar çıkara çıkara yanımıza yaklaştı.
''Selam arkadaşlar, sen nasılsın Kate?''
''Yuvarlanıp gidiyoruz, senden ne haber Armando?''
göz kırptı. Ama sadece Latin Amerikalıların kırpabileceği şekilde imalarla dolu bir göz kırpıştı bu.
Eski mokuçuna dönmüş durumdayım. Burası buzdolabı gibi yahu. Benim şansıma mıdır nedir? Hep en berbat yerler bana çıkar zaten.
Kısmet işte, ne yapacaksın dedim.
Diaz bizim en iyi adli tıp patologlarımızdan da ve çok çapkın bir adam olarak ün salmıştı. Dikenimsi saçları tamamen kırlaşmıştı ve sol kulağında altın bir küpe vardı. Ofisteki dedikodulara bakılırsa meme uçlarına da gümüş halkalar taktırmıştı. Diaz her haliyle çılgın gençleri andırıyordu. Lou da bize onunla ilgili hep adam iş yerine deriye yapışan spido kayakçı kıyafeti ve üstüne de kasık bağı giyip kaykay yaparak geliyorsa o adama çılgın delikanlı denir derdi.
Diaz benim fobimden habersizdi ama o anda korkunç göründüğümü hissettim. Çünkü nabzımın dakikada yüzün üstünde attığından emindim. Bu bölmede sayıları onu bulan bir kalabalığın olması rahatsızlığımı azaltsa da tam anlamıyla rahatlayamıyordum.
Diaz siyah çantasından güçlü bir el feneri çıkardı ve kafasıyla mağaranın orta kısmını işaret etti.
"Gel bak göstereyim sana," dedi. "İkisi de şu köşede yatıyor. Ama sana şimdiden söyleyeyim, hiç de sevimli bir görüntü çıkmayacak karşına."
Lou'nun gözlerinde "aman dikkat et" gibisinden bakışlar gördüm. Sanki beni çok rahatsız olacağım bir duruma hazırlıyor gibiydi.
Ne kadar sevimsiz bir manzara peki?
Lou ağzını sanki midesi bulanıyormuş gibi buruşturdu.
Gözlerinle göreceksin.
10. ayrımın sonu. Sayfa 122.